Ayrım 22, sayfa 229. Von Papen Türkiye'de. Fransa yenilmişti. Bu yenilgi yalnız basında değil, hükümet çevrelerinde de endişeler yaratmıştı. Bu sıralarda 1939 Mayıs'ında Von Papen, Hitler'den İsmet İnönü'ye bir mesaj getirdi. Von Papen, Almanya'nın temsilcisi olarak Türkiye'ye gönderilmişti. Bu mesajdan sonra Hitler ile İnönü arasında dostluk ifade eden telgraflar teati edildi. 1941'de Alman zaferlerinden sonra Türkiye'nin dış politikasında önemli bir değişiklik meydana geldi. Avusturya'da Anschlüsü yapan, Avusturya'nın bağımsızlığını yok eden von Papen'in Türkiye'ye gönderilmesi iyi bir alamet değildi. Hitler elde ettiği zaferlerden faydalanarak Türkiye'yi İngiltere ve Fransa ile yaptığı ittifaktan ayırmak, yalnız başına kalacak bir Türkiye'yi kendi amaçlarına kullanabilecek bir duruma getirmek istiyordu. Alman uçaklarının Girit'e asker indirmesi, Alman taraftarlarını çileden çıkarmıştı. Yalnız faşist basında değil, diğer gazetelerde de Almanya ile anlaşma yapılması eğilimleri gelişiyordu. Biz Tan'da gerici basının açtığı bu propagandalara karşı uyarıcı fikirlerimizi yayınlıyorduk. Ben görüşler sütunumda gerçekleri Türk genel efkarına anlatmaya, Türkiye'nin Almanya hesabına bir harbe sürüklenmesinin yaratacağı tehlikeleri belirtmeye çalışıyordum. 1941 Haziran ayında Almanların girdikleri memleketlerde halka yaptıkları zulmü, Yahudilerin fırınlarda yakılmasını belirten bir yazı yazdım. Bu yazılar çıktıktan sonra başta Peyami Safa olmak üzere Cumhuriyet Gazetesi'nde bu yazılara karşı bir kampanya açıldı. Doğrudan doğruya şahsıma hücuma başladılar. Her gün Cumhuriyet Gazetesi'nde sütun sütun yazılar yazılıyor, çeşitli karikatürlerim neşrediliyordu. Bu karikatürlerin altında Bolşevik dudusu, eli maşalı çingene ve bunun gibi ağır hakaretler birbirini kovalıyordu. Ben bu yazıları şahsi bir polemik haline sokmak istemiyor, yalnız Nazizmin teorisi ve faşistlerin barbarlıkları üzerinde duruyordum. Fakat arkadaşlar bu kadar ağır hakaretler karşısında susmanın aczime yorulacağını söylüyorlardı. Buna rağmen şahsi polemiğe girişmedim. Cumhuriyet Gazetesi aleyhine dava açtım. Bütün hayatımda mahkemelerde hep suçlu olarak sanık sandalyesine oturtulmuştum. Hayatımda ilk defa davacı sandalyesine oturdum. Dava gazetenin imtiyaz sahibi Yunus Nadi Bey adına açılmıştı. Fakat mahkeme Yunus Nadi Bey'i mebus olduğu, teşrii masuniyeti bulunduğu için davaya sokmadı. Gazetenin mesul müdürü Agah Bey avukatıyla geldi. Yazılar imzasız yazıldığı için bütün sorumluluk onun üzerinde toplanıyordu. Peyami böylece gizlendiği perdenin arkasında kalıyordu. Mesul müdür bu yazılar yazıldığı zaman hastanede olduğunu belirten bir belge getirmişti. İş başında olan arkadaşlarının acemi olduklarını, bu sebeple yazıların gazeteye girdiğini, kendisinin de buna üzüldüğünü söylüyordu. Mahkeme hastalık bahanesini hafifletici sebep olarak kabul etti. İmzasız çıkan yazıların kimin tarafından yazıldığını sormadı ve cezalandırılmasına lüzum görmedi. Ancak Cumhuriyet Gazetesi'ni bana 150 lira para cezası vermeye mahkum etti. Tahkir edilmiş bir insanın haysiyet ve şerefi 150 lira ile ödenebiliyordu. Eğer bu hakaretleri ben yapmış olsaydım, yerim mutlaka Sultanahmet Cezaevi'ydi. Sayfa 231. Türk-Alman Anlaşması. Hitler Almanya'sının Balkanlara inmeyeceğini iddia edenler 1941 Nisan'ında gözlerini ovuşturarak uykularından uyandılar. Bu tarihte faşist ordular Yugoslavya'ya saldırdı ve işgal etti. Daha sonraları Alman orduları paraşütlerle Afrika sahillerine asker indirdiler. Bu haberlerin hükümet çevrelerinde Alman taraflısı burjuvazi arasında tepkisi büyüktü. 18 Haziran 1941'de Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye-Almanya arasında bir anlaşma imzalandı. Anlaşmayı Alman Reich adına Ankara Büyükelçisi F. von Papen, Türkiye adına İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu imzaladılar. Bu anlaşmaya göre iki devlet birbirinin mülki toprak bütünlüğüne riayet edecek, doğrudan doğruya veya dolayısıyla birbiri aleyhinde her türlü hareketlerden sakınacaklardı. İki dost, müşterek menfaatlerine taalluk eden her mesele birbirlerinin mutabakatını alacaklardı. Bu anlaşma 18 sene müddetle devam edecekti. Bu muahedenin tasdik edilmiş sureti Berlin'de teati edilecekti. Bu anlaşma ile Türkiye, İngiltere ile ittifakı baki kalmak şartıyla artık tarafsızlık ve harp dışı kalma durumundan çıkıyor, Almanya ile karşılıklı birbirlerinin menfaatlerine hizmet etmeyi taahhüt ediyorlardı. Bu anlaşmadan sonra Hitler Almanyası'nın davetiyle birçok gazeteciler Almanya'ya aktılar. Memlekette Alman dostluğu propagandaları gelişti. Anlaşma 20 Haziran 1941'de meclise getirildi. Saraçoğlu bu anlaşmanın süratle konuşulmasını istedi ve verdiği izahatta, "Dostlarımıza vaktiyle verilmiş olan sözleri tutmak için asıl şart olarak sürdürdüğümüz bu kaydı kabul etmek suretiyle hepimize Alman-Türk dostluğu esasında çalışmak imkanı vermiş olan Alman devlet adamlarına huzurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife bilirim," dedi. Anlaşma mecliste ittifakla kabul edildi. Türkiye'nin Almanya ile yaptığı anlaşma İngiltere'de gayet kötü karşılandı. İngiliz Dışişleri Bakanı Bevin 24 Haziran 1941'de Avam Kamerası'nda verdiği beyanatta şöyle diyordu. Türkiye bu yeni harpte tarafsızlığını ilan etmişti. 1939 Ekim ayında imzaladığımız karşılıklı yardım anlaşmasından beri Türkiye ile münasebetlerimiz çok özel bir esasa dayanıyordu. Türkiye bizim dostumuz ve müttefikimizdir. Türk hükümetinin Alman hükümetiyle hiçbir anlaşma yapmamış olmasını tabiatıyla tercih ettiğimizi söylersem herhalde bir sır ifşa etmiş olmam. Bu beyanattan sonra söz alan mebus Winterstone'da Türkiye gibi bir memleketin bugün bulunduğu vaziyette bulunabileceği durumlar geçmiştir. Türkiye'nin er geç hangi tarafta olduğunu bildirmesi lazımdır diyordu. Almanya ile yapılan anlaşmadan en ziyade ırkçılar ve faşistler faydalandılar. Bunlar dergilerinde Yeni Sabah ve Tasviri Efkar gazetesinde Almanya'nın harp gücünü göklere çıkaran yazılar yazıyor. Bunlar harp sonunda İngiltere ve Fransa'nın Sovyetler Birliği'nin yıkılmaya mahkum olduklarını iddia ediyorlardı. Aynı zamanda İngilizlerle yapılan ittifakın bozulmasını istiyorlardı. 22 Haziran 1941'de yani Almanların Sovyetlere saldırdığı günde Almanya'da çıkan Frankfurter Zeitung gazetesi baş makalesinde şöyle diyordu. Bu pakt Türk-Alman diplomasisinin bir başarısıdır. Türk diplomasisi milletin mukadderatının açık surette çizilmesi ve yabancı müttefiklerden müstakil bir istikbale tevdi edilmesi lazım geldiğini anlamıştır. Ankara ile Berlin arasındaki münasebetlerin geçirdiği buhran eski sağlam dostluğu örten bir sıvadan başka bir şey değildi. Alman diplomasisi dış görünüşe aldanmamış, sabır ve sebat ile beklemiş, yeni bir anlaşma için çalışmasını bilmiştir. Hiç şüphe yok ki bu başarı von Papen'in bir başarısıydı. Sayfa 234. Okuyuculardan aldığım mektuplar. Masamın üstü okuyuculardan aldığım mektuplarla dolu. Bu mektupları okurken hayretler içinde kalıyorum. Hala hatırımdadır. Bu mektuplardan birinde şöyle deniyordu. Birinci Dünya Harbi'ne Kafkaslara yayılarak imparatorluk hudutlarını geliştirmek sevdasıyla girdik. Evlatlarımızı Galicia'dan Yemen'e kadar Alman komutanlarının emri altında bir cepheden bir cepheye sürükledik. Bu geçtiğimiz topraklarda yalnız mezarlar bıraktık. Yine mi bizi Almanya ile bir maceraya sürüklemek istiyorlar? Diğer mektubun meali de şuydu. Hükümetimizin dış politikası oynak bir kadının psikolojisine benziyor. Sovyetler Birliği ile nişanlandık. İngiltere ile evlendik. Şimdi Almanya'ya kuru yapıyoruz. Mektupların çoğu bu anlaşmanın aleyhindeydi. Halkın bu sağduyusu karşısında hayretlere düştüm. Bu anlaşmanın iç politikada etkisi de çok acıklı oldu. 21 Haziran 1941'de sıkı yönetim tekrar uzatıldı. Basın daha sıkı bir baskı altına alındı. Basın Yayın Genel Müdürlüğü her yeni meselenin nasıl yorumlanacağı hakkında gazetelere bilgi veriyor, bunun dışına çıkan gazeteler kapatılıyordu. Faşist İtalya'nın ceza kanunundan maddeler tercüme edilip kanunlaştırılıyor, Alman polis kanunu kopya ediliyordu. Sollara, komünistlere karşı olan polis baskısı artırılıyor, en önemsiz sebeplerle tevkifler yapılıyordu. Antidemokratik kanunların çıkarılması, anayasanın rafa konması en kuvvetli şekilde bu devrede başlamıştı. Atatürk zamanındaki hürriyetsizliği arar olmuştuk. İnönü tek parti, tek şef sistemini bütün şiddetiyle yürürlüğe geçirmişti. Yazı yazmak güçleşmişti. Sosyal konulara dokunamazdım. Dış politika konularını konuşamazdım. Tanda yazdığım yazılarda faşizmin niteliğini açıklamaya devam ettim. Bu yazılar ırkçı dergiler tarafından tekrar hücuma uğradı. Irkçılık propagandaları halk arasında da hoş karşılanmıyordu. Bunların savundukları, bir Türk'ün yedi göbeğine kadar Türk kanı taşıması iddiası, yalnız ilericileri, solları değil, sağduyusu olan herkesi tedirgin ediyordu. Tandaki yazılar geniş kitleler tarafından memnunlukla karşılandı. Her gün okuyuculardan aldığım mektuplar beni teşvik ediyordu. Fakat faşistlerin polise verdiği jurnaller etkisini göstermişti. Polis arkamdan ayrılmıyordu. Oturduğumuz evin karşısında bir işportacı belirdi. Her gün sabah gelir, kapının tam karşısında bir tahtanın üzerine mendillerini serer, güya mendil satardı. Hiç alışveriş yapmadığı halde akşama kadar orada oturuyordu. Bir gün mahallenin bakkalı beni çağırttı. Her gün akşam 5'ten sonra iki sivil polisin dükkanına geldiğini, oradan evi gözetlediklerini haber verdi. Vapurda, takside, yolda hep bir yaverle beraber geziyordum. Birinci şube adamlarını Tan gazetesinin içine muhabir, musahih ve diğer adlarla sokuyor, gazeteyi devamlı bir kontrol altında tutuyordu. Hatta evin içine bile adamlarını sokmuştu. Bir gün dost geçinen biri hizmetçi aradığımız haberini almış, bize bir Ermeni kadını getirmişti. Kendisinin ne iş bildiğini sordum. Her işi yaparım. Ben sefarethanelerde çalıştım. Gayet iyi yemek pişirir, turtalar yaparım dedi. Başımıza devlet kuşu kondu diye sevindim. Fakat her gün yazı masamın çekmecelerini karıştırılmış buluyordum. Kendisine sorduğum zaman toz alırken karışıyor dedi. Tozu ben alırım, çekmeceleri karıştırma dedim. Bir gün İngilizce bir dergiyi arıyordum. Hemen sordu. Harpes dergisini mi arıyorsunuz dedi ve getirdi. Sen İngilizce biliyor musun? Evet, ben Amerikan Kız Koleji'nde okudum. Neden hizmetçilik ediyorsun? Ne yapayım, bir kör annem var, iş bulamadım. Ona bakabilmek için hizmetçilik etmek zorunda kaldım. Düşünüyordum, kolejde okumuş, sefarethanelerde hizmetçi, kağıtların karıştırılması, şüphelerim artmıştı. Bir akşam yemekte misafirlerimiz vardı. Misafirler gittikten sonra masanın geçme tahtalarını yerinden çıkarıyorduk. Kadın parmağını sıkıştırmak üzereydi. Dikkat et dedim, parmağını sıkıştıracaksın. Parmağını çekti. Zaten baş parmaklarımdan birisi kopmuştur. Ötekini de kaptırmayayım dedi. Parmağın nerede koptu? Bir zamanlar polis müdürü bey beni bir fabrikaya yerleştirmişti. Orada parmağımı makineye kaptırdım. Artık şüpheye yer yoktu. Az zaman sonra çekilip gitti. Sayfa 237. Askeri sorgu hakimliğinde. Bir gün Suat Derviş telefon etti. Yeni Edebiyat adında bir dergi çıkaracaklarını söyledi ve benden gazeteye yazı istedi. Teklifini kabul ettim ve yazıyı gönderdim. Aradan az bir zaman geçmişti. Bir gün askeri mahkemeden bir celp aldım. Aklıma Yeni Edebiyat gazetesindeki yazı hiç gelmemişti. Soruşturma için seçilen günde mahkemeye gittim. Garnizon mahkemesi Fındıklı'da büyük bir avlunun içinde büyükçe bir binaydı. Demir parmaklıklı, büyük kapının önünde iki süngülü er bekliyordu. Kendilerine mahkemeden gelen celbi gösterdim. Okudular. Erlerden biri buyurun dedi, gidelim. Ben önde, er yanımda binanın içine girdim. Er beni aşağı katta küçük bir odaya götürdü. İçeri girdiğim zaman daha 5-6 kişinin orada beklediklerini gördüm. Bunlar Reşat Fuat, şair Hasan Dinamo, Suat Derviş ve daha tanımadığım 3 kişiydi. Niçin çağrıldığımın sebebi artık açıktı. Mübaşir birer birer sanıkları yukarı çıkarıyor, onun soruşturması bittikten sonra diğerlerini çağırıyordu. Soruşturmadan çıkan sanık bir daha yanımıza dönemiyordu. Benim sıram geldi. Erle beraber merdivenleri çıktık. Girdiğimiz yer büyükçe bir salondu. Kenarlarına odalar dizilmişti. Er beni küçük bir odaya soktu. Genç bir subay masanın önünde oturuyordu. Beni görünce karşısındaki koltuğa oturmamı söyledi. İsim ve kişiliğimi tespit ettikten sonra sordu. Edebiyat gazetesine bu yazıyı ne sebeple verdiniz? Suat Derviş bir edebiyat gazetesi çıkaracaklarını telefonda söyledi ve benden yazı istedi. Bu teklifi kabul ettim ve yazdım. Suat Derviş'i tanıyor musunuz? Çok eskiden beri tanıyorum. Resimli Ay'da hikayelerini yayınladığımız gibi Tan gazetesinde de yazı yazardı. Teklifini kabul etmekte hiçbir mahsur görmedim. Gazetedeki yazıların hepsini okudunuz mu? Okudum. Bu gazete hakkında ne fikir edindiniz? Bu ilerici bir sanat gazetesidir. Edebiyat konularının son edebi görüşleri aksettiriyor. Ressam Abidin Dino'nun Realizm ve Sürrealizm yazısı tamamıyla yeni bir edebiyat görüşünü belirtiyor. Şair Tevfik Fikret hakkında yazılan yazı, Fikret'in insaniyetçi niteliğini inceliyor. Diğer şiirler, yazılarda devrimci bir ruhla yazılmış yazılardır. Bu yazılar komünizm propagandası değil midir? İlmi nitelikte olan yazılar hiçbir zaman propaganda olamaz. Siz yeni ve eski başlığı altında yazdığınız yazıda eskiden neyi kastediyorsunuz? Yazı bir bütün olarak neyi kastettiğimi belirtiyor. Atatürk prensiplerine, devrimciliğe, laikliğe, halkçılığa karşı olan her türlü değişmeye set çeken tutucuları kastediyorum. Yeniden kastiniz nedir? Toplum devamlı bir değişme seyri içindedir. Zamanın ve şartların değişmesiyle toplumun altyapısı değiştiği gibi fikirler ve düşünceler de değişir. İlerici kuvvetler eski kalıpları kırar, fikir ve düşünce sisteminde yeni görüşler ortaya sürerler. Halkın daha ileri bir merhaleye varması için savaşırlar. Ben gericilerle ilericiler arasındaki ayrılığı bu bakımdan inceledim. Yeni ve ilerici derken komünistleri kastetmiyor musunuz? İlerici fikirleri savunanlar komünist de olabilir, sosyalist de olabilir, kapitalist de olabilir. Atatürk komünist miydi? Fakat ilericileri savunurdu. Edebiyat dergisi demin de söylediğim gibi komünist propagandası yapmış değildir. İlmi niteliktedir, sanat görüşlerini belirtmiştir. Benim eski ve yeni başlıklı yazımda da savunduğum fikirler ilmi niteliktedir. Soruşturma bitmişti. Subay ayağa kalktı. Gidebilirsiniz dedi. Çok nazik bir subaydı. Beni kapıya kadar geçirdi. Bu soruşturmadan sonra benim hakkımda dava açılmadı. Diğer yazarlar mahkemeye sevk edildiler. Fakat mahkeme sonunda onlar da beraat ettiler.